Şimdi Gehazi diye bir kişiyle tanışırız ve bu kişinin günahını ve cezasını görürüz. 2. Krallar 5. bölüm 15 ila 19. ayetler arasında şöyle yazar. Naaman adamlarıyla birlikte Tanrı adamının yanına döndü. Onun önünde durup şöyle dedi. Şimdi anladım ki İsrail dışında dünyanın hiçbir yerinde Tanrı yoktur. Lütfen bu kulunun armağanını kabul et. Elişa, hizmetinde olduğum yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki hiçbir şey alamam diye karşılık verdi. Naaman direttiyse de Elişa almak istemedi. Bunun üzerine Naaman, madem armağan istemiyorsun, öyleyse buradan iki katır yükü toprak almama izin ver dedi. Çünkü bu kulun artık Rabbin dışında başka ilahlara yakmalık sunu ve kurban sunmayacaktır. Ama Rab kulunu bir konuda bağışlasın. Efendim tapınmak için Rimmon tapınağına girip kendisine eşlik etmemi isteyince tapınakta onunla birlikte yere kapandığımda Rab bu kulunu bağışlasın. Elişa ona esenlikle git dedi. Naaman oradan ayrılıp biraz uzaklaşınca diyor. Şimdi iyileştiğinden ötürü derin bir minnettarlık duyan Naaman, Elişa'yı minnettarlığının bir işareti olarak getirdiği armağanları almaya zorlar. Ama Elişa Tanrı'nın yapmış olduğu şeyden ötürü ücret almayacaktır. Elişa'nın Gehazi adında bir uşağı vardı. Bu adam böylesine güzel armağanların elden gitmesini istemediği için Naaman'ın ardından gidiyor. 2. Krallar 5. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında böylece Gehazi Naaman'ın peşine düştü. Naaman ardından birinin koştuğunu görünce arabasından inip onu karşıladı ve ne oldu diye sordu. Gehazi bir şey yok dedi. Yalnız efendimin bir ricası var. Biraz önce Efraim'in dağlık bölgesinden iki genç peygamber geldi. Efendim onlara bir talant gümüşle iki takım giysi vermen için beni gönderdi. Naaman lütfen iki talant al dedi ve ısrarla iki talant gümüşü iki torbaya koyup bağladı. Böylece iki uşağına da birer takım giysi verdi. Uşaklar Gehazi'nin önü sıra bunları taşıdılar diyor. Gehazi neden Naaman'dan armağanları almıştı? Bunun sebebi açgözlülüğüydü. 2. Krallar 5. bölüm 24 ve 25. ayetlerde ise tepeye varınca Gehazi eşyaları ellerinden alıp eve koydu. Adamları da geri gönderdi. Sonra gidip efendisi Elişa'nın huzuruna çıktı. Elişa neredeydin Gehazi diye sordu. Gehazi kulun hiçbir yere gitmedi diye karşılık verdi. Gehazi hizmetçilerin armağanları kuleye kadar taşımalarına izin verdi. Sonra onları kendisi aldı ve hizmetçiler Elişa onları görmesin diye Naaman'a döndüler. Armağanları güzelce sakladıktan sonra Gehazi hiçbir şey olmamış gibi işine geri döndü. 2. Krallar 5. bölüm 26 ve 27. ayetlerde ise bunun üzerine Elişa, o adam arabasından inip seni karşılarken ruhum seninle değil miydi diye sordu. Şimdi gümüş ya da giysi, zeytinlik, bağ, koyun, sığır, erkek ve kadın köle almanın zamanı mı? Bu yüzden Naaman'ın deri hastalığı sonsuza dek senin ve soyunun üzerinde kalacak. Böylece Gehazi, Elişa'nın huzurundan kar gibi beyaz bir deri hastalığıyla ayrıldı. Naaman'ın büyük günahı gururuydu. Gehazi'nin büyük günahı ise açgözlülüğüydü. Sevgili kardeşim, açgözlülük ruhun cüzzam hastalığı gibidir. 2. Krallar 6. bölümde yüzen balta demiri ve Dotan'daki tehlikeyi görürüz. 6. bölümde Elişa'nın heyecan verici deneyimlerinden pek çoğunu görmekteyiz. Elişa, İlyas'tan farklı olduğu halde büyük bir peygamberdi. İlyas'ın hizmeti halka dönüktü. Elişa'nın hizmeti ise özeldi. Örneğin Aram ordusunun komutanı Naaman'la nasıl davrandığını görmüştük. İlyas dramatikti. Gökten ateş ve yağmur indirdi. Elişa sessiz bir adamdı. Spot ışıklarından uzak dururdu. Ancak her ikisi de Tanrı'nın zamanında Tanrı'nın adamlarıydılar. Şimdi dikkatiniz Elişa'nın üzerinde yoğunlaşacak. Ben hiçbir mucizenin bir kişinin ve peygamberin karakterini yüzen balta demiri kadar ortaya koyduğuna inanmıyorum. 2. Krallar 6. bölüm 1. ayette bir gün peygamber topluluğu Elişa'ya "Bak yaşadığımız yer bize küçük geliyor." dedi. Şimdi bu Elişa'nın popülerliği hakkında bir şeyleri ortaya koyar. Peygamberlerin okulu denilen teolojik yüksek bir okulda öğretmenlik yapıyordu. Okul kalabalıklaştı ve daha büyük bir binaya ihtiyaç duyuldu. Bu Elişa'nın orada bulunmasından ve popülerliğinden ötürüydü. Ben herhangi bir okulun kuvveti ve değerinin orada öğretmenlik yapanların karakter ve yeteneğiyle orantılı olduğunu düşünürüm. Önemli olan yöntemler değil insanlardır. Özellikle de bir Hristiyan okulunda bu böyledir. Şimdi ne yaptıklarına dikkat edin. Okulu genişletmek için şöyle diyorlar 2. Krallar 6. bölüm 2. ayetti. Lütfen izin ver Şeria ırmağı kıyısına gidelim. Ağaç kesip kendimize ev yapalım. Elişa gidin dedi. Öğrenciler kendi okullarını kendileri inşa edeceklerdir. Bu durum günümüzde oldukça sıra dışı bir durumdur. Günümüzde öğrencilerin okullarını bitirebilmeleri için her şey onlara sunuluyor. Ve eğer hoşlarına gitmeyen bir durum olursa da isyan ediyorlar. Ama bu öğrenciler işe koyuldular ve Elişa da bu konuda onları teşvik etti. 2. Krallar 6. bölüm 3. ayette peygamberlerden biri, "Lütfen kullarınla birlikte sen de gel," dedi. Elişa, "Olur, gelirim," diye karşılık verdi. Bu insana iyi gelen ve heyecanlandıran bir ayettir. Elişa'nın dostça karakterini bu ayet bize gösterir. Öğrenciler arasında popüler olduğunu da ortaya koyar. Bu arada öğrencilerin normalde öğretmenlerini okul binasının dışında da görmeyi isteyip istemediklerini sormak isterim. Öğretmenlerini okulda bırakmak isterler ama bunlar Elişa'dan kendileriyle birlikte gelmelerini istiyorlar. 2. Krallar 6. bölüm 4. ayette ve onlarla birlikte gitti. Şeria ırmağı kıyısına varınca ağaç kesmeye başladılar der. Burada küçük bir trajedi gerçekleşiyor. Çünkü sıradan biri böyle bir şeyi önemsemez. 2. Krallar 6. bölüm 5. ayette biri ağaç keserken balta demirini suya düşürdü. "Eyvah efendim, onu ödünç almıştım," diye bağırdı. Burada oldukça ilginç olan bir şey var. Bu olay Tanrı'nın yaşamlarımızdaki küçük olaylarla ilgilendiğini ortaya koyar. Paulus'un Filipelilere her şey hakkında dua edin dediğini hatırlayacaksınız. Ve bunu söylerken hiçbir şeyi atlamamamızı istemektedir. Bir balta demirinin kaybolması bizim için önemsiz bir şeymiş gibi görünebilir ama bu fakir öğrenci için küçük bir şey değildir. Aslında oldukça büyüktür. Aletlerin bol olduğu zamanlarda nalbura gidip istediğimiz boyda, istediğimiz sopaya sahip bir balta alabiliriz. Bu önemli bir şey gibi görünmeyebilir ama o zamanlar için çok önemliydi. Çünkü demirden yapılmış herhangi bir alet ya da silah çok zor bulunan bir şeydi. Ve eğer o dönem hakkında bir şey bilmek isterseniz 1. Samuel'den bir ayete dikkat edin. 1. Samuel 13. bölüm 22. ayette işte bu yüzden savaş sırasında Saul ile Yonatan dışında yanlarındaki hiç kimsenin elinde kılıç, mızrak yoktu diyor. Koca bir orduda sadece 2 tane kılıç. O zamanlarda alet ve silahların ne kadar az bulunur olduklarını herhalde size açıklar. Bu yüzden bir balta demirinin genç bir adam için çok önemli olduğunu anlayabilirsiniz. Ve tabii ki bir diğer konu ise onu ödünç almış olmasıydı. Yorumcuların çoğunun bu öğrenci hakkında iyi şeyler söylemediğine dikkat ettim. Onu dikkatsizlikle ve bir şeyi ödünç almakla suçlarlar. Peki ama eğer bu adam suçluysa neden öğretmeni olan Elişa onu azarlamamıştı? Elişa onu bütün suçlamalardan azat etti. Çocuk dikkatsiz değildi, aslında oldukça da dikkatliydi. Belli ki balta demirinin çıkma tehlikesi vardı ve bu o kadar sık gerçekleşen bir şeydi ki Tanrı bu durumu Musa'nın yasasına dahil etmişti. Yasanın tekrarı 19. bölüm 4 ve 5. ayetlerde bu konuyla ilgili şöyle yazar. Birini öldürüp de canını kurtarmak için oraya kaçan kişiyle ilgili kural şudur. Biri önceden kin beslemediği komşusunu istemeyerek öldürürse, örneğin odun kesmek üzere komşusuyla ormana gidip ağacı kesmek için baltayı vurduğunda balta demiri saptan çıkar, komşusuna çarpar, komşusu ölürse, ölüme neden olan kişi bu kentlerden birine kaçıp canını kurtarsın diye yazar. Tanrı'nın bu yasayı vermesinin nedeni belli ki bunun sık gerçekleşen bir şey olmasıydı. Bu adam dikkatini önünde hiçbir adam olmamasını sağlayarak ortaya koymuştur. Öyle bir şekilde duruyordu ki eğer baltanın demiri çıkarsa Şeria ırmağına düşecekti. Güvenli bir yönü hedefliyordu ve öyle oldu. Çocukta buldukları ikinci hata balta demirini ödünç almış olmasıdır. Ben burada bu çocuğun adına konuşmam gerektiğini düşünüyorum. Fakir bir ilahiyat öğrencisiydi bu çocuk ve o zamanlarda bir balta demiri alacak kadar parası yoktu. Böyle bir şeye sahip olabilmesi imkansızdı. Onu ödünç alması gerekiyordu. Bu zavallı gencin bu iki noktadan ötürü eleştirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta soracak bir sorum var. Kim bu öğrenciye demiri çıkacak bu eski baltayı vermişti? Konuşmak istediğim kişi ancak bu olabilir. Bence bu adam günümüzde müjdecilere kullanılmış giysiler ve kullanılmış Noel kartları yollayıp Tanrı'ya hizmet ettiğini düşünen kişiler gibidir. Çocuk sıkıntıdaydı ve baltanın sahibine balta demirini ödeyemeyecekti. Baltayı ona geri veremeyecekti ve ne yapacağını bilmiyordu. Şimdi Elişa'nın ilgisine dikkat edin. Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Burada bir an duralım çünkü Elişa eğer bir peygamberse neden böyle bir soru sormuştu? Peygamber olsaydı baltanın demirinin nereye düştüğünü bilirdi diyenler olacak. Nerede olduğunu biliyordu. Ayrıca bildiği başka bir şey daha vardı. O genç adamı sınaması gerektiğini de biliyordu. Tanrı'nın ruhu aracılığıyla onu sınaması gerekiyordu. Bu genç adamın baltanın demirinin suyun içinde tam olarak nereye düştüğünü bildiğine dikkat edin. Sakın bana bu gencin dikkatsiz olduğunu söylemeyin. Elişa bunu sadece sınamak için değil ama aynı zamanda başka bir nedenden ötürü de yapıyordu. Tanrı'nın ruhu 21. yüzyılda burada gerçekleşen bu mucizeyi eleştiren kişilerin olacağını ve bütün diğer mucizeleri açıkladıkları gibi ne de olsa su berraktı ve nerede olduğunu herkes görebilirdi diyeceklerini biliyordu. Elişa'nın sorduğu soru ise birisinin çıkıp da suyun berrak olduğunu söylemesini engellemek içindi. Ve eğer Şeria ırmağı hakkında herhangi bir şey biliyorsanız onun çamurlu olduğunu da bilirsiniz. O ırmak hakkında o kadar çok romantik, harikulade şeyler işittim ki o ırmağı gördüğümde beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Konumuz su kirliliği. Çamurlu bir ırmaktan söz ediyoruz. Kirli bir şeyden söz ediyoruz. İşte size Şeria ırmağı. Çamurlu olduğu için Elişa nereye düştü diyor. Genç tam olarak nereye düştüğünü biliyordu ama onu çıkaramıyordu çünkü göremiyordu. Yani su berrak değildi. Şimdi ne olduğuna dikkat ediniz. 2. Krallar 6. bölüm 6. ayette Tanrı adamı nereye düştü diye sordu. Adam ona demirin düştüğü yeri gösterdi. Elişa bir dal kesip oraya atınca balta demiri su yüzüne çıktı diyor. Bu bir mucizeydi ve ben bu mucizeyi açıklayabilmenizin bir yolu olduğunu sanmıyorum. Bu alevden bir arabayla göğe alınmak gibi sansasyonel ve dramatik olmayan, sadeliği içinde büyük olan bir mucizedir. Demirin yüzdüğü bir mucize. Bilinen bütün fizik yasalarına aykırıdır. Demirden yapılan ilk geminin yüzdürüldüğünden beri demir ve çelikten yapılan gemilerin dünyanın denizleri üzerinde yüzdüğünü kabul ediyorum. Ve bu bir mucize değildir. Ama dostum, Şeria ırmağının dibinde olan bir balta demirinin bir mantar gibi suyun yüzüne çıkması bir mucizeydi. Şaşırtıcı olmadığını, sansasyonel olmadığını, basit olduğunu biliyorum. Bu Elişa'nın yöntemiydi. İlyas olsa böyle şeyler yapmazdı. Hatta bence İlyas böyle bir şeyle uğraşmazdı bile. Oğul onu unut derdi. Ama Elişa böyle biri değildi. Çamurlu Şeria ırmağının dibinde uyuyan balta demiri suyun yüzüne çıkarılmıştı. İsterseniz dirildiğini de söyleyebiliriz. Sahibine sapına takılmış olarak iade edilmişti. Ve yeniden yararlı ve kullanılabilir bir haldeydi. Bu öbür diğerlerinden daha büyük bir mucizedir çünkü günümüzde bizler için burada büyük bir ruhsal mesaj barındırır. Günümüzde insan balta demiri gibidir. Sapından çıkmıştır, düşmüştür. Tamamıyla yozlaşmıştır. Bunun üzerine Tanrı bir sopa kesti. Onu ölüm sularına attı. Bu sopa Mesih'in çarmıhıdır. Rabbimiz o çarmıhtan inip sizler ve benim için ölüm sularına girmiştir. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz diye yazar. Günümüzde insan Mesih aracılığıyla ölüm ve yargı sularından çıkabilmiştir. Tanrı'nın kendisi için olan planı ve amacı doğrultusunda yerine yerleştirilebilir ve Tanrı'nın programına uydurulabilir. Paulus Filipeliler 4. bölüm 13. ayette beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim diye tanıklık eder. Ve sonra Filipeliler 3. bölüm 13 ve 14. ayetlerde kardeşler kendimi bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Tanrı'nın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülü kazanmak için hedefe doğru koşuyorum diyor. Artık herhangi birinin amaçsız ve yararsız bir yaşam sürmesi gerekmemektedir. Hayatta hiçbir amaçlarının olmaması binlerce insanı intihara götürmüştür. Geçtiğimiz hafta içerisinde 6 üniversite öğrencisi intihar etti ve bıraktıkları notlardaki mazeret yaşamaya değmezdi. Dostum, Şeria ırmağının dibinde yatan eski bir balta demiri olduğunuzda tabii ki yaşamaya değmez. Mesih sizi çarmıhı aracılığıyla kaldırıp sizi planı ve amacına döndürmedikçe yaşam değerli bir hal almaz. Mesih çarmıhta sizler ve benim için ölmüştür. Daha 21'ine gelmemiş bir delikanlı bana hayatım başarısız dedi. Ona senin hayatın daha başlamadı bile. Sense başarısızlıktan söz ediyorsun dedim. Günümüzde Tanrı'ya çok ihtiyacımız var. Dostum, günümüzdeki en büyük mucize aya gidiş değildir. Alevden bir arabayla göğe alınmak bile değildir. Hala günahkarken ve Mesih'e güvenmekle cennetin en üst düzeyine gitmektir. Bu dünyanın çamur ve pisliğinden kaldırılıp yaşamlarımıza bir anlam ve Tanrı için yaşama gücü verilmesi işte bu en büyük mucizedir. 2. Krallar 6. bölüm 7. ayette Elişa al onu dedi. Adam elini uzatıp balta demirini aldı diyor. Bugün yapmanız gereken tek şey iman elinizi uzatıp onu almaktır. Çünkü İsa Mesih sizin için ölmüştür. Sizi kaldırmak için yeniden dirilmiştir. Bulunduğunuz durumdan bütün yapmanız gereken iman elini uzatıp İsa Mesih'e güvenmektir. Ve şimdi Dotan'daki tehlikenin anlatıldığı ayetlere geldik. Bundan sonraki olay gayet bildik bir şekilde başlar. Sabah gazetelerinden bir sayfa gibidir. Aram kralı İsrail'le savaş halindeydi. Bu savaş uzun bir zamandır devam eden bir durumdu ve aslında o zaman bile eski bir çatışmaydı. Günümüzde İsrail'le Arap dünyası arasındaki çatışmanın geçmişi ta bu zamanlara dayanmaktadır. Hatta bundan daha gerilere de uzanır. Şimdi duruma dikkat edin. 2. Krallar 6. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında Aram kralı İsrail'le savaş halindeydi. Görevlilerine danıştıktan sonra ordugahımı kuracak bir yer seçtim dedi. Tanrı adamı Elişa İsrail kralına şu haberi gönderdi. Sakın oradan geçmeyin. Çünkü Aramlılar oraya doğru iniyorlar. İsrail kralı adam gönderip oradaki durumu denetledi. Böylece Tanrı adamı İsrail kralını birkaç kez uyardı. Kral da önlem aldı. Bu durum Aram kralını çok öfkelendirdi. Görevlilerini çağırıp içinizden hanginizin İsrail kralından yana olduğunu söylemeyecek misiniz dedi diyor. Aram kralı rahatsızdı çünkü yaptığı her plan ve gittiği her yer İsrail kralı tarafından anında öğreniliyordu. Ordugahında bir casus olduğu sonucuna varmıştı. Ordusunu çağırdı ve haini bulmaya girişti. İçinizden hanginizin İsrail kralından yana olduğunu söylemeyecek misiniz diye soruyor. Aslında böyle birisi yoktu. Askerlerinin hepsi kendisine sadıktılar. 2. Krallar 6. bölüm 12. ayette ise görevlilerinden biri hiçbirimiz efendimiz kral diye karşılık verdi. Yalnız İsrail'de yaşayan peygamber Elişa senin yatak odanda söylediklerini bile İsrail kralına bildiriyor der. Peygamber Elişa Aram kralının yatak odasını bile dinliyor. Ve söylediği her şeyi biliyordu. O zamanlarda böyle bir dinleme sistemi yoktu. Bu sistem Tanrı'nın bunları kendisine göstermesiydi. Bunun üzerine Aram kralı Elişa'yı yok etmeye karar verir. İlk önce nerede olduğunu öğrenmek için casuslar gönderdi ve onu Dotan'da buldular. Dotan, Yeruşalim'in 60 mil kadar kuzeyindedir. İki kuyu anlamına gelir ve burada iyi otlaklar vardır. Sürüler buraya getirilirdi ve burası o sırada Elişa'nın merkez olarak kullandığı yerdi. Aram kralı ordularını yollar ve burayı tamamen kuşatırlar. Elişa'nın hizmetçisi sabah saatlerinde herhalde bugün bile hala orada olan kuyulardan birinden su çekmek için dışarı çıkar ve etrafına baktığında Dotan kentinin Aram orduları tarafından kuşatılmış olduğunu görür. Telaşlandığından emin olabilirsiniz. Gelip durumu Elişa'ya bildirir ve ona "Eyvah efendim, ne yapacağız? Kent kuşatılmış. En iyisi biz bu işten vazgeçelim. Durum bizim için çok umutsuz görünüyor." der. Bu şartlar altında ne yapabiliriz ki? Ve Elişa ona şöyle karşılık verir. 2. Krallar 6. bölüm 16. ayette Elişa "Korkma. Çünkü bizim yandaşlarımız onunkilerden daha çok" diye karşılık verdi. Size söylemek istediğim bir şey var. Elişa'nın söyledikleri o anda gerçekçi görünmemekteydi. Çünkü kentin dışında Aram orduları vardı ve Elişa ile hizmetçisi yalnızdılar. Ve hizmetçi dehşet içerisindeydi. Bunun üzerine Elişa dua eder ve duası da oldukça ilginçtir. 2. Krallar 6. bölüm 17. ayette sonra şöyle dua etti. Ya Rab, lütfen onun gözlerini aç görsün. Rab uşağın gözlerini açtı. Uşak Elişa'nın çevresindeki dağların atlılarla, ateşten savaş arabalarıyla dolu olduğunu gördü. Tabii bunu Tanrı kendisine ait olanlara her zaman böyle davranır mı sorusu izler. Gözlemlerime göre günümüzdeki Hristiyanların birçoğu kaçmakta ustadırlar. Sanki ruhsal birer sihirbaz olmuşlardır. Tanrı'nın kendilerini kurtarıp kendilerine yol gösterdiği bir sürü mucizevi olay anlatırlar. Ama daha başka birçok kutsal başını utanç içerisinde önüne eğip ben hiç böyle bir deneyim yaşamadım. Tanrı'dan hiç böyle bir görüm almadım. Bu herhalde ya Tanrı'yla iletişim içinde olmadığım için ya da Tanrı'nın beni gözetmediği içindir der. Dostum Dotan'a dönelim. İnanıyorum ki bu durumun yanıtını burada bulacağız. Kutsal kitapta Dotan'dan sadece iki kez söz edilir ve ben her iki seferinde de kesin bir nedenden ötürü söz edildiğine inanırım. Dotan'a başka bir adam, genç bir adam yaklaşır. Hatta bu 17 yaşında bir delikanlıdır ve burada onu tehlike ve keder beklemektedir. Aslında bu delikanlı çaresiz ve hiçbir şeyden habersiz bir hayvanın bir tuzağa doğru yürüdüğü gibi Dotan'a gitmektedir. İçimden Dotan'a gitme diye onu uyarmak gelir. Endişe etmene gerek yok Vais. Onun başına hiçbir şey gelmeyecek. Dotan da ona bir zarar gelmeyecek. Haftaya evinde olacak çünkü Tanrı onu kurtaracak. Ne de olsa Dotan'ın etrafı ateşten savaş arabalarıyla kuşatılmış durumda ve o kurtarılacaktır diyecekler. Ama gerçekten de kurtarılacak mı? Yusuf'un kardeşleri ona bir tuzak hazırlamışlardı. Onu öldürmeyi isterler ve biraz sakinleştikten sonra kardeşler arasında en akıllısı onun köle olarak satılmasını önerir. Dostum, bu o zamanlarda ölümden çok daha kötü bir şeydi. Köle olarak satılmak tam bir cehennem hayatıydı ve 17 yaşındaki bu gencin başına da aynen bu olay geliyordu. Ve bu genç Tanrı'ya ait birisiydi. Ateşten savaş arabaları bu durumda nerededirler? Oradalar. Ben Yusuf'un hayatında Tanrı'nın elinin kanıtını, mucizeler gerçekleştiren Elişa'nın hayatında olduğundan çok daha fazla görürüm. Buna karşın Tanrı hiçbir zaman Yusuf'a görünmedi. Onun için hiçbir zaman bir mucize gerçekleştirmedi ama Tanrı'nın felaket gibi görünen bu durumu kullandığını görüyorum ve Yusuf da bunu hayatının daha ileriki dönemlerinde görmüştü. Kardeşlerine siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi diyebilmişti. Ve savaş arabaları Dotan'dalar ama farklı bir şekilde kullanılacaklardır. Ve şimdi Aram askerleri kör edilir. 2. Krallar 6. bölüm 18. ayette Aramlılar kendisine doğru ilerleyince Elişa Rab'be şöyle yalvardı. Ya Rab, lütfen bu halkı kör et. Rab Elişa'nın yalvarışını duydu ve onları kör etti diye yazıyor. Elişa çok sıra dışı bir şey yaptı. Tanrı'dan Aram ordusundaki askerleri kör etmesini istedi ve Tanrı da aynen böyle yaptı. Bundan sonra Elişa onları ta Samiria'ya kadar götürdü ve onlara kendilerini Elişa'nın bulunduğu yere götürdüğünü söyledi. Samiria'ya vardıklarında onları Samiria kralına teslim etti. Kral onları öldürmek istiyordu ama Elişa ona öyle yapma, onları yedir ve evlerine yolla dedi. Bunun üzerine İsrail kralı adamlara büyük bir şölen verdi ve yedirip içirdikten sonra da onları krallarına gönderdi. Aramlı akıncılar bir daha İsrail topraklarına ayak basmadılar diyor 2. Krallar 6. bölüm 23. ayette. Elişa'nın sergilemiş olduğu Tanrı'nın gücü ve lütfu Asur kralını sarsmış olmalıydı. İsrail'e karşı savaşından vazgeçti. Ancak bir sonraki olayda göreceğimiz gibi Ben-Hadad, ki bu onun ismi değil ünvanıydı, daha sonraki bir tarihte Samiria'yı yeniden kuşattı. Şimdi Ben-Hadad'ın Samiria'yı kuşatmasına bakalım. 2. Krallar 6. bölüm 24 ve 25. ayetlerde bir süre sonra Aram kralı Ben-Hadad bütün ordusunu toplayıp İsrail'e girdi ve Samiria'yı kuşattı. Samiria'da büyük bir kıtlık oldu. Kuşatma sonunda bir eşek kellesinin fiyatı 80 şekel gümüşe, bir kavun 4'te biri güvercin gübresinin fiyatı ise 5 şekel gümüşe çıktı diye yazar. Yani kıtlık o kadar vahimdi ki üzerinde çok az et olduğundan sadece kaynatılıp çorba yapılabilecek bir eşek kellesi bile çok yüksek bir fiyata satılmaktaydı. Yani enflasyon gerçekten de çok yüksekti. Bundan sonraki ayet hiç yiyecek olmadığı için çocuklarını yediklerini ortaya koymaktadır. Bu ise dehşet verici bir durumdu. 2. Krallar 6. bölüm 31. ayette kral, eğer bugün Şafat oğlu Elişa'nın başı yerinde kalırsa Tanrı bana da aynısını, hatta daha kötüsünü yapsın dedi. Kralın bu kuşatmanın dehşetinden Elişa'yı sorumlu tuttuğunu görmekteyiz. Belki de Elişa'nın mucizevi bir şekilde yiyecek yaratma gücüne sahip olduğunu düşünüyordu ve bunu yapmadığı için onu öldürmeyi planladı. Olayın anlatımına bir sonraki bölümde ara verilmeden devam edilmektedir. Bu olaylar Elişa adlı bu adamın hayatındaki heyecan verici olaylardan bir başkasıdır.